Ayrım 21. Yaşlı kadın bunu duyunca sövüp sayarak dizlerini dövdü. Genç kadınsa yüzü kıpkırmızı kesilerek ince çığlıklar attı.
Victor, üf, hiç unutma, utanma kalmadı. Siz erkekler, hepiniz iğrençsiniz.
Patronum sessizce gülümsedi. Sesini çıkarmadığı için ona teşekkür edesim geldi. Ama yine de yüreğim ağzımda bekliyordum. Şimdi o da bağırış çağırışa katılacak ve onların yanında yer alacaktı. Kadınlar ince çığlıklar atarak, oflayıp poflayarak Victor'u ayrıntılar konusunda sorguya çektiler. Kadın tam olarak nerede oturuyordu, binbaşı nasıl diz çökmüştü ve Victor kendiliğinden bir takım ayrıntılar ekliyordu.
Herifin suratı kıpkırmızı kesilmişti, dilini de bir karış sarkıtmıştı.
Kadının ayak tırnaklarının kesilmesinde iğrenç hiçbir şey göremiyordum. Ama adamın dilini çıkarmasına hiç mi hiç aklım yatmıyordu. Bu bana düpedüz yalan görünüyordu. Victor'a dedim ki,
eğer bu o kadar kötü bir şeyse ne diye pencereden baktın? Sen çocuk değilsin ki.
Beni iyice haşladılar ama hiç oralı olmadım. Bütün istediğim hemen aşağı koşmak ve kadının önünde binbaşı gibi diz çökerek yalvarmaktı.
Lütfen bu evden taşının.
Artık değişik bir yaşamın, değişik insanların, değişik duygu ve düşüncelerin bulunduğunu biliyor. Bu ev tüm oturanlarıyla bende gittikçe güçlenen itici bir duygu uyandırıyordu. Bu ev en utanç verici rezaletlerle örülmüş iğrenç bir ağla kaplıydı. Burada hakkında kötü niyetli bir söz edilmemiş tek bir insan bile yoktu. Hastalıklı, acınası bir adam olan alay rahibine ayyaş ve zampara damgası vuruldu. Patronlarıma göre subaylar ve karıları zina yapıyorlardı. Askerlerin kadınlar konusunda hep aynı dille anlattıkları öyküler bende nefret uyandırıyordu. Ama patronlarımdan daha çok da çok daha fazla tiksiniyordum. İnsanlar konusundaki çok sevdikleri acımasız yargıların gerçek değerini iyi biliyordum. Başkalarının kusurlarını dikkatle gözlemlemek hiç kuşku yok ki bedava yararlanılabilecek tek eğlenceydi. Patronlarımın eğlencesi ise başkalarına sözle eziyet etmekti. Böylece sürdükleri dürüst, sert ve ölesiye can sıkıcı yaşamın acısını çıkarıyorlardı. İnsanlar Kraliçe Margot için iğrenç şeyler söyledikleri zaman sıradan bir çocuğun olağan deneyimlerinin çok ötesinde duygusal bir ayaklanma yaşıyor, yüreğim alçak iftiracılara duyduğum kinle çatlayacakmış gibi oluyordu. Herkesi sinirlendirmek, damarlarına basmak için dayanılmaz bir istek duyuyordum. Kimi zaman kendim ve başkaları için acıma duygusuyla doluyordum. Bu sessiz acıma duygusu canlı bir nefretten daha acılı, daha dayanılmazdı. Kraliçe konusunda onlardan daha çok şey biliyordum ve bildiklerimi onlar da öğrenecekler diye ödüm kopuyordu. Pazar günleri patronlarım sabah ayini için katedrale gittikleri zaman ben de daha sabahtan onu görmeye giderdim. Beni yatak odasına alıyordu. Sarı ipek kaplı küçük bir koltuğa oturuyordum. Küçük kız dizlerime çıkıyor, ben de annesine okuduğum kitapları anlatıyordum. Kraliçe incecik ellerini çenesinin altında çaprazlama kavuşturmuş bir halde geniş yatağında uzanıyordu. Vücudu yatak odasındaki her şey gibi sarı bir tülle örtülüydü. Siyah saçları büyük bir örgü halinde esmer omzundan sarkıyor, kimi zaman döşemeye değiyordu. Beni dinlerken yumuşacık bakışlarını yüzüme dikiyor, hafifçe gülümseyerek ''Ne diyorsun, sahi mi?'' diye söyleniyordu. Bu dostça gülümseyişi bile bir kraliçenin bana gülümseme tenezzülünde bulunuşu gibi geliyordu. Derinden, etkileyici bir sesle konuşuyor, sanki durmadan hep aynı şeyi yineliyormuş gibi görünüyordu. Kimseyle karşılaştırılmayacak kadar daha temiz ve daha iyi olduğumu biliyorum. Başkalarına ayıracak zamanım yok. Kimi zaman onu aynanın önünde bulurdum. Alçak bir koltuğa oturmuş, saçlarını tarıyor olurdu. Saçlarının uçları dizlerine, koltuğun yanlarına sarkar, arkaya doğru düşerek döşemeye değerdi. Onun saçları da büyük anneminki gibi uzun ve gürdü. Aynadan esmer ve dik memelerini görürdüm. Ben oradayken korsesini ve çoraplarını giyerdi. Onun temiz çıplaklığı her nasılsa bende kışkırtıcı ve utanılacak bir takım duygular uyandırmazdı. Yalnızca onun adına gurur duyardım. Onu kötü düşüncelerden koruyan çiçek kokuları yayılırdı hep. Sağlıklı ve güçlüydüm. Erkekle kadın arasındaki ilişkinin gizlerini biliyordum. Gel gelelim, insanlar bu gizlerden öylesine acımasız bir kötülükle, öylesine gaddarca ve alçakça söz ediyordu ki, onu bir erkeğin kolları arasındayken gözümün önünde canlandıramıyordum. Birinin saygısızca ve utanmazca ona sahip olabileceğini, bir erkeğin ona dokunmaya hak kazanabileceğini düşünmek bana olanaksız geliyordu. Kraliçe Margot'un kilerde ve mutfaklarda yaşanan türden bir aşkı tanımadığına emindim. O daha saf, daha yüce hazlar, daha değişik aşklar tanıyordu. Bir akşam üzeri salona girdiğimde yatak odasının önündeki perdenin ardından kalbimin kadınının kıkır kıkır gürdüğünü, bir erkeğin konuştuğunu işittim. Lütfen dur, aman Tanrım, inanamıyorum. Oradan hemen çekip gitmem gerektiğini biliyor ama nedense bir türlü gidemiyordum. Kadın, kim o? Diye sordu. Sen misin? İçeri gel. Yatak odası buram buram çiçek kokusuyla doluydu. Perdeler çekili olduğu için içerisi karanlıktı. Kraliçe Margot çarşafı çenesine kadar çekmiş, yatakta yatıyordu. Onun hemen yanı başında da kemancı subay vardı. Sırtında göğsünü açıkta bırakan bir gömlek vardı. Göğsünde bir yara izi kırmızı bir çizgi biçiminde sağ omzundan aşağı doğru uzanıyordu. İçerisi karanlık olmasına karşın parlayan yara izini açık seçik görebiliyordum. Subayın saçları gülünç bir biçimde karma karışık olmuştu. Yaralı, üzgün yüzünde ilk kez bir gülümseme gördüm. Gülümsemesi garipti. Kadınımsı iri gözleriyle kraliçeye sanki güzelliğini ilk kez görüyormuş gibi bakıyordu. Kraliçe Margot, bu benim arkadaşım dedi. Bunu bana mı yoksa subaya mı söylemişti emin değilim. Niye bu kadar korktun bakayım? Sanki sesi çok uzaktan geliyordu. Buraya gel. Yanına gittim. Sıcacık çıplak kollarını boynuma doladı. Bir gün sen de büyüyeceksin ve sen de mutlu olacaksın. Of, hadi git şimdi. Kitabı rafın üstüne koydum. Başka bir kitap aldım. Düşteymişçesine oradan ayrıldım. Yüreğimde bir şeyler kopmuştu. Hiç kuşkusuz ben kraliçenin öbür kadınlar gibi sevebileceğini bir an bile aklımdan geçirmemiştim. Subayın yüzündeki anlam da bunun canlı kanıtıydı. Şaşıran bir çocuk nasıl gülümserse o da öyle neşeyle gülüyordu. Ve bu onun üzgün yüzünü olağanüstü bir biçimde değiştirmişti. Kadını seviyor olmalıydı. Kuşkusuz onu sevmemek olanaksızdı. Kadının da tertemiz bir aşkla onu sevdiğini anlayabiliyordum. Çünkü subay olağanüstü güzel keman çalıyor, son derece duygulu şiirler okuyordu. Ama kraliçe Margot'u abartarak övüşümde ve olup bitenleri yargılayışımda yanlış bir şeyler olduğunu, aslında her şeyin temiz ve doğru olmadığını, bunu kendimi avutmak için yaptığımı anlıyordum. Kendimi bir şeyler yitirmiş gibi hissettim ve birkaç gün derin bir üzüntü içinde yaşadım. Bir gün gemi iyice azıya aldım ve korkunç yaramazlıklar yaptım. Ödünç kitap almak için hanımefendime gittiğimde benimle çok sert bir sesle konuştu. Son günlerde bir sürü haydutluk yapmışsın. Bana öyle söylediler. Bu hiç aklıma gelmezdi. Daha fazla sessiz kalamadım ve bu yaşamın beni nasıl hasta ettiğini, onun için söyledikleri iğrenç sözlerin beni nasıl allak bullak ettiğini anlatmaya başladım. Başlangıçta bir eli omzumda ciddi bir tavırla ayakta durarak dinledi. Ama sonra gülmeye başladı ve beni hafifçe iteledi. Bu kadarı yeter, bunları biliyorum. Anlıyor musun? Biliyorum. Sonra iki eliyle beni kavradı ve sımsıcak bir sesle konuşmaya başladı. Bütün bu çirkin şeyleri kafana ne kadar az takarsan senin için o kadar iyi olur. Sahi sen ellerini niye doğru dürüst yıkamıyorsun? İşte bu haksızlıktı. O da bakırları parlatsa, döşemeleri olsa, çocuk bezi yıkasa öyle sanıyorum ki onun elleri de benimkiler kadar kirli olacaktı. Dalgın bir tavırla söylendi. Eğer bir insan saygıdeğer bir biçimde yaşıyorsa ona kızıyorlar, onu kıskanıyorlar. Eğer öyle yaşamazsa o zaman da adam yerine koymuyorlar. Beni kaldırarak kucakladı. Gözlerimin içine bakarak gülümsedi. Beni seviyor musun?
Evet.
Çok mu?
Evet.
Peki ne kadar çok?
Bilmiyorum.
Teşekkür ederim. Sen olağanüstü bir çocuksun. Başkalarınca sevilmek hoşuma gider. Gülümsedi. Bir şeyler söyleyecek oldu. Ama onun yerine göğüs geçirdi. Beni bırakmaksızın uzun süre sessiz kaldı.
Buraya sık sık gelmelisin. Fırsat buldukça çıkıp gel.
Bu avantajdan yararlandım ve ziyaretlerimde pek çok iyi şey aldım. Akşam yemeğinden sonra patronlarım yatmaya çekilince ben soluğu hemen aşağıda alıyor. Eğer kadın evdeyse bir saat hatta kimi zaman daha da uzun oturuyordum. Mis gibi kokan saçlarına becerikli pembe parmaklarıyla tokaları takarken anlatıyordu. Rus kitaplarını okumalısın. Kendi yaşamını, Rus yaşamını öğrenmelisin.
Bunları aklında tutabilecek misin?
Sık sık düşünceli bir sesle ve sıkkın bir tavırla konuşurdu. Senin okuman gerek, okuman gerek. Ben bunu hep unutuveriyorum. Ah Tanrım! Onunla oturduktan sonra elimde yeni bir kitapla yukarı çıkıyor, ruhumun derinliklerine kadar arındığımı hissediyordum. Aksakov'un aile günlüğünü, o olağanüstü destan ormanlarındayı şaşkınlık uyandıran avcının notlarını, Grebionko ve Sologub'un birkaç cildini, Venevitinov'un, Odevski'nin, Tüyçev'in şiirlerini okumuş bulunuyordum. Bu kitaplar ruhumu saflaştırmış, sefil ve acı gerçeğin ürünü olan kirli izlenimler tabakasından onu temizlemişlerdi. İyi kitabın değerini fark etmiş ve onlara ne denli gereksinim duyduğumu anlamıştım. Bu kitaplar bende kaygısızca bir güven duygusu yaratmıştı. Bu dünyada yalnız değildim ve mahvolmayacaktım. Büyük annem geldiğinde ona kendimden geçercesine Kraliçe Margot'dan söz ediyordum. Büyük annem enfiyesini keyifle çekerek düşüncesini açıklardı.
Evet, çok iyi. Bu dünyada nice iyi insan var. Onları ararsan bulursun.
Bir seferinde ise öneride bulundu.
Gidip yaptığı iyilikler için ona teşekkür etsem ne dersin?
Hayır, gerek yok.
İyi öyleyse. Aman Tanrım, her şey ne kadar olağanüstü. Sonsuza dek yaşayabilirim.
Kraliçe Margot beni okula göndermeye fırsat bulamadı. Whitsun yortusunda da başıma neredeyse benim sonumu getirecek olan kötü bir olay geldi. Tatilden az önce göz kapaklarım davul gibi şişti. Gözlerim tümüyle kapandı. Patronlarım kör olmamdan korktular. Ben de korkmuştum. Beni alıp Henry Rozevich adında tanıdık bir doktora götürdüler. Doktor göz kapaklarımı içeriden yardı. Korkunç bir can sıkıntısı içinde gözlerim sarılı olarak birkaç gün yattım. Yortudan önceki akşam sargılarımı açtılar ve yeniden ayağa kalktım. Sanki canlı canlı gömüldüğüm mezardan çıkmış gibiydim. İnsanın gözünü yitirmesinden daha korkunç bir şey olamazdı. Körlük bu dünyanın onda dokuzunu alıp götüren inanılmaz bir felaketti. Hastalığımdan ötürü neşeli yortu günü öğleden sonra tüm ev işlerinden kurtulmuştum. Serbest kalınca mutfakları dolaşıp emirerlerini ziyaret etmeye başladım. Disiplinli Tiyufyayev'i dışında herkes sarhoştu. Akşama doğru Ermokin, Sidorov'un kafasına odunla vurarak adamı boylu boyunca koridora serdi. Ödü kopan Ermokin dere boyuna doğru kaçtı. Sidorov'un öldürüldüğü haberi avluyu bir anda birbirine kattı. İnsanlar kapı önüne üşüştü. Başı koridora bakacak biçimde kapı ağzından koridora doğru kımıldamadan yatmakta olan askere bakmaya başladılar. Herkes birbirini polis çağırmak gerektiğini fısıldıyor ama biri çıkıp da çağırmadığı gibi kimse askere elini sürmeyi göze alamıyordu. Derken çamaşırcım Natalia Kozlovskaya çıka geldi. Üstünde leylak rengi yeni bir giysi vardı. Omuzlarına beyaz bir atkı atmıştı. Dirsekleriyle kalabalığı öfkeyle yardı, koridora girdi. Diz çökerek yüksek sesle bağırdı.
''Sizi salaklar! Adam yaşıyor! Su getirin!''
Kalabalık söylenmeye başladı.
''Başkalarının işine burnunu sokmasana sen!''
Ama kadın yangın çıkmışçasına ciyak ciyak bağırdı. Size su getirin dedim. Yeni giysisinin eteğini dizlerine doğru kaldırdı. İç etekliğini çekerek askerin kanlı başını dizlerine yasladı. Yapılanı beğenen halk korka çekine dağıldı. Karanlık koridorda çamaşırcı kadının ablak beyaz yüzündeki yaş dolu gözlerinin öfkeyle parıldayışını görebiliyordum. Bir kova su getirdim. Kovayı alıp Sidorov'un başından ve göğsünden aşağı boca etti. Bir yandan da beni uyarıyordu.
Aman üstüme sıçramasın. Bu akşam bir yere gideceğim çünkü.
Asker kendine gelir gibi oldu. Bulanık gözlerini açıp hırıldandı. Natalya askeri koltuklarından yakaladı. Giysisini kirletmemek için kollarını gererek askeri kendinden uzakta tuttu ve ''Kaldır şunu!'' dedi. Askeri mutfağa taşıdık, yatağa yatırdık. Çamaşırcı ıslak bir bezle adamın yüzünü sildi. Ayrılmadan önce de ''Bezi ıslat, başına koy!'' dedi. ''Ben gidip şu Ermukin salağını bulayım. Bu sözüme mim koy. Bu geri zekalı şeytanlar iç içe kendilerini küreye mahkum ettirecekler.''
Kirlenen iç etekliğini çıkardı, bir köşeye fırlattı. Buruşmuş giysisini sıvazlayarak dikkatlice düzeltti ve dışarı çıktı.
Sidorov geriniyor, hıçkırıyor, inliyordu. Koyu kan damlaları çıplak ayağımın üstüne damlıyordu. Bu hiç de hoşuma gitmiyordu ama kımıldamaya da korkuyordum. Gerçekten de çok korkunçtu. Dışarıda neşe saçan bir bayram havası vardı. Merdivenler ve kapı ağızları genç kayın dallarıyla süslenmişti. Her bir kapı desteğine taze kesilmiş akça ağaç ve diş budak dalları bağlanmıştı. Bütün sokak neşeli bir yeşillik içindeydi. Her şey genç ve yeni görünüyordu. Daha o sabah erkenden bahar bayramının uzun süreceği bugünden başlayarak yaşam daha temiz, daha aydınlık ve daha neşeli olacağı gibi bir his doğdu içime. Asker kustu. Mutfak sıcak, boğucu vodka ve yeşil soğan kokusuyla doluydu. Mutfağın penceresine vırt sırt basık burundu. Yayvan suratlar yapışıyor, ellerini yanaklarına siper ederek içeri bakarken koca kulaklı korkunç yaratıkları andırıyorlardı. Asker ne olduğunu anımsamaya çalışarak mırıldanıyordu. Ne oldu? Nasıl geldim bu hale? Ermukin mi vurdu? İyi arkadaşa. Sonra öksürmeye, sarhoş gözyaşları dökmeye ve inlemeye başladı. Benim küçük kız kardeşim, küçük kız kardeşim. Islak, yapış yapış, pis kokular saçarak ayağa kalktı. Yalpaladı ve sedire kapaklandı. Gözlerini garip bir biçimde devirerek söylendi. Neredeyse öldürüyordu beni. Canıma dokudu. Bütün bunlar bana çok gülünç gelmişti. Asker bana bön bön bakarak sordu. Bunda gülecek ne var? Nasıl gülersin? Neredeyse işimi bitiriyorlardı. İki eliyle beni itti, mırıldandı. Önce İlyas peygamber, sonra Aziz George geldi ve sonra yaklaşma bana. Defol şuradan, seni küçük kurt. Ona saçmalamayı bırakmasını söyledim. Gerçekten gülünç görünüyordu, iyice öfkelendi. Tepinerek bağırmaya başladı.
Beni neredeyse öldürüyorlardı, sen kalkmış gülüyorsun.
Sonra gevşek, kirli eliyle gözümün üstüne vurdu. Çığlığı bastım. Hiçbir şey göremez oldum ama yine de kendimi güç bela avluya attım. Orada Natalya'ya tosladım. Kadın Ermukin'in elinden tutmuş bağırıp duruyordu. Yürü hadi seni ihtiyar beygir. Sonra beni tutup sordu. Ne oldu sana? Beni dövüyor. Yayık bir sesle şaşkın şaşkın. Dövüyor ha? Dedi. Sonra Ermukin'i çekeleyerek seni şeytan dedi. Hala yaşadığım için Tanrı'ya şükret. Gözlerimi yıkadım. Koridor kapısından bakınca iki askerin birbirlerini kucaklayarak ağlaştıklarını gördüm. Daha sonra ikisi de Natalya'ya sarıldılar. Ama kadın yumruk atarak bağırdı.
Çekin pençelerinizi üzerimden uyuz köpekler. Ne sanıyorsunuz beni? Kendi şıfırıntılarınızdan biri mi? Komutanlarınız eve gelmeden önce yatıp zıbarın. Acele edin yoksa başınıza gelecek var.
Küçük çocukları yatırır gibi birini döşemenin üstüne, öbürünü ise sedire yatırdı. İkisi de horuldamaya başlayınca koridora çıktı. Üstüm başım kana bulandı. Bir yere gitmek için giymiştim oysa. Sana vurdu demek. Aptal. Bütün bunlar hep vodka yüzünden. İçkiye elini bile süreyim deme sen sakın. Kapının yanı başındaki sıraya oturduk.
Ona nasıl olup da sarhoşlardan korkmadığını sordum. Erkeğin sarhoşundan da ayığından da korkmam ben. Onları nasıl hizaya getireceğimi iyi bilirim. İyice sıktığı kırmızı yumruğunu gösteriyordu bana. Bir zamanlar kocam vardı, şimdi öldü. O da küp gibi içerdi. İçip içip sızınca kollarını bacaklarını sımsıkı bağlardım. Ayrılınca pantolonunu sıyırır, ince ama sağlam bir sopayla onu evire çevire döverdim. İçme şu zıkkımı, sarhoşluk etme. Benimle evlendiğine göre senin zevkin karındır, vodka değil. Evet, eşek sudan gelinceye kadar basardım sopayı. Ondan sonra uslanır, çam macunu gibi olurdu. Tanrı'yı kandıran Havva'yı anımsayarak, sen güçlü bir kadınsın derdim. Ayrım sonu. Sayfa 187.